Ayrım 53, Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 427. Gelecek felaketin mimarları. Tespit. Yaşamın merkezi beyindir. Beyin işlevlerine göre 3 bölgeye ayrılır. Birinci bölge, beynin alt kısmını oluşturan beyin sapı. Burası solunum, dolaşım ve sindirim gibi istem dışı çalışan sistem merkezlerinin bulunduğu yer. Yaşamsal önem taşır. Örneğin solunum durursa yaşam sona erer. İkinci bölge, beyin sapından sonra gelen ve beynin orta bölgesini oluşturan limbik yapılar. Limbik yapılar asıl olarak içgüdüsel, duygusal dürtüler, tepkiler, davranışlardan sorumlu. İçgüdüsel davranışların temel amacı beslenme, korku ve üreme gibi biyolojik yaşamın sürdürülmesi. Üçüncü bölge, beynin en üst tabakasını oluşturan entelektüel, akılcı işlevlerden sorumlu olan beyin kabuğu, yani korteks. Bu önemli üç bölge birbirlerinden bağımsız değil. Aralarında sinir uzantılarıyla bağlantılar var ve üst merkez alt ve orta merkezleri kontrol ediyor. Haydi, insana ayıp olmasın, balıktan örnek vereyim. Zaten çok küçük, insan beynine oranla bir nokta kadar olan balıkların beyninde en büyük alanı beyin sapı oluşturuyor. İçgüdüleri yöneten limbik yapılar çok az yer kaplıyor. Akıldan sorumlu beyin kabuğu, korteks ise yok denecek kadar az. Yani balıkların beyni yaşamak için zorunlu dolaşım, solunum gibi işlevleri yapmaya yarıyor. Balık bellekliler bu nedenle kolayca oltaya geliyor. Kediden köpekten bahsedeyim. Beyinlerinde en büyük alanı limbik yapılar kaplıyor. Yani korku, kaçmak, saldırmak gibi içgüdüsel refleksleri öne çıkıyor. Gelelim insana. Anlama, algılama, sorgulama, eleştirel düşünme, akıl yürütme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, kendisinin ve başkalarının deneyimleriyle tarihten ders alabilme gibi entelektüel akılcı yetenekleriyle ilgili korteksini geliştiremediğinde insan içgüdüsel, duygusal dürtüleriyle hareket ediyor. Eğitim ailede, çevrede başlıyor, okulda yoğunlaştırılıyor ve değişik kanallar aracılığı ile ömür boyu sürüyor. Uygulanacak eğitime göre korteks ya gelişimini tamamlıyor ya da gelişemiyor, köreliyor. Sonu Alzheimer'a kadar uzanıyor. Beyniniz için faydalı şeylerin başında entelektüel, zihinsel yaşam sürmek şart. Yani kitap, gazete okumak gibi. Beyin sağlığı için son derece önemli bir başka faktör beslenme biçimi. Burada ise karşımıza beynin hazzı çıkıyor. Kumar bağımlılığı, alkol bağımlılığı ve hatta seks bağımlılığından bahsedilir. Ama yeme içme bağımlılığından hiç bahsedilmez. Niye? Biliniyor ki gıdalarla da beyin madde bağımlısı yapıldı. Bağımlılık yapan tüm maddeler beyin kimyasını, düşünce ve algısını değiştiriyor. Bazı davranış bozukluğunun sebebi beynin hazzına yönelik beslenme biçimi mi? İnsanoğlu aptallaştırılarak gıda yoluyla haz bağımlısı yapılıyor. Kimilerinin hedefi insanı bilim ve akıldan uzaklaştırıp köreltmek. Başlayabilirim. Bugün küresel güçler gıdaya egemen oldular. Buğdayın genetiğini değiştirdiler. Pirincin, soyanın ve benzerlerinin genetiğini değiştirdiler. Tavuğu tavukluktan, sığırı sığırlıktan, balığı balıklıktan çıkardılar. Dipnot. Gıda düzenbazlıkları yeni değil. Ekmeğe diş budak ağacı ya da saman ile çinko bakır sülfat eklenirdi. Çay demir sülfürik ile renklendirilirdi. Peynire kızıl kurşun konurdu. Dana eti kireçle ağartılırdı. Kavrulmuş bezelye, fasulye, toprak ile kum karıştırılarak kahve yapılırdı. Bunlar palyatif idi. Köklü, sistemli değildi. Yani birkaç hilevazın, üçkağıtçının kurnazlığıydı. Anlatmak istediğim bu değil. Günümüzde gıda üzerinden sistematik, tehlikeli bir plan, proje yürütülüyor. Neredeyse tüm yiyecekleri katkı maddeleriyle doldurdular. Köyleri, üreticileri ezdiler, üretim yapmalarının önüne geçtiler. İnsanoğlunu endüstriyel gıdaya mahkum ettiler, beslenme biçimini değiştirdiler. Dipnot, gıda arzı fiyatı, nakli ticareti ve savaşları tarihi kökten değiştirdi. Örneğin baharat, dünya üzerindeki ticari mallar arasında tarihi en çarpıcı biçimde etkilemiş olan baharattır. 15. yüzyıl sonlarında yapılan büyük keşif seferleri ve Avrupa ticaretinin küreselleşmesinin miladı baharat bulma arzusuyla başladı. Christoph Kolomb, Vasco de Gama, baharatın ana vatanı Hindistan'a denizden ulaşmak için yollar aradı. Coğrafi keşifler sonucu oldukça ucuzlayan baharatın saltanatına Fransız mutfağı mayonez benzeri soslar ile 17. yüzyılda son verdi. Şeker artık lüks değil, işçi sınıfının bile satın alabileceği temel üründü. Bugün ise fast food tüm klasik mutfakları alt ediyor. Bugün bağımlılık yaratan gıdalar insanlık tarihinin büyük dönemecine sebep oluyor. Bu sadece basit bir moda değil, köklü nedeni var. Ülke ekonomilerini, kültürlerini kökten değiştiriyorlar. Okudunuz, tohumda küresel güçlere mecbur bırakıldık, gübrede ilaçta onlara mecbur bırakıldık, kimyasalların ham maddesi petrolde onlara mecbur bırakıldık, mazotta elektrikte onlara mecbur bırakıldık, endüstriyel yiyeceklerle hastalıklara maruz bırakıldık, şeker gibi haz veren katkı maddeleriyle beyni öldürdüler, kanser yaptılar, kısır ettiler, ilaca bağımlı yaptılar, bir yanda açlığı diğer yanda obeziteyi arttırdılar. İnsanoğlunu 7 günahtan biri olan oburluk ile cezalandırdılar. Peki insanın sonunu mu hazırlıyorlar? Post insanlık çağına mı adım atıldı? Biyoteknolojiler, kopyalanmış koyundan sonra kopyalanmış bebekler, genleri değiştirilmiş bitkiler, hormonlu gıdalar, bilgisayar, robotlar. Genetiği darmadağın edilen insanoğlu nereye sürükleniyor? Biyolojik bir felaketle mi karşı karşıyayız? Bütün bunları yapanlar Tanrı'nın ilahi gücüne el mi attı? Niye diye sormak durumundayız. Küresel şirketlerin tek amacı para kazanmak mı? Evet, tüm bunlar vahşi kapitalizmin bitmeyen kâr hırsı mı? ABD ve AB'nin tek amacı eko-emperyalizm ile sömürüyü sürdürmek mi? Başka? Başka amaç yok mu? Var olduğunu iddia ediyorum. Buğdaydan pirince kadar Rockefeller daha fazla para kazanmak için yapmadı bu karanlık çalışmaları. Hibrit tohumun amacı, genetiği değiştirilmiş yiyeceklerin amacı, gıdadan ilaca, kimyasal ürünlerin amacı, açlığı gidermek ve daha iyi bir dünya yaratmak değil. Öyle olsa 2001 yılında IMF ve Dünya Bankası, Afrika ülkesi Malawi'nin dış borçlarını ödemesi için acil durum gıda rezervini elden çıkarmasını ister miydi? Hangi açlıkla mücadele? Hepsi yalan. Ülkede büyük açlık sorunu çıkacağını bilmiyorlar mıydı? Ülkede açlık çıkınca bu kez ABD Kalkınma Ajansı USAID bu ülkeye 250 bin ton GDO'lu mısır hibe etti. Bunun altında ne olduğu belli değil mi? Bu aslında farklı bir nüfus planlaması çalışması mı? Kısırlık neden çoğalıyor? İngiliz Guardian gazetesi 9 Eylül 2001'de şunu yazdı. Bilim insanları aşırı nüfus artışına karşı gebeliği önleyen kontraseptif mısırı kullanabilir. San Diego biyoteknoloji firması Epicyte, gebelik önleyici sperm saldırısını durduran mısır bitkisi keşfettiğini açıkladı. Epicyte Başkanı Mitch Hein, antisperm antikorları yapan mısır bitkileriyle dolu bir seramız var açıklama yaptı. Epicyte 2004'te North Carolina biyoteknoloji firması Biolex tarafından satın alındı. Biolex 2012'de doğum kusurlarına neden olduğu bilinen Paxil'i yapan Hollanda biyo ilaç şirketi olan Synthon'a satıldı. Ölüm Tohumları kitabının yazarı F. William Engdahl kitabında şöyle diyor. Küçük bir Kaliforniya biyoteknoloji şirketi olan Epicyte yendiği takdirde erkeği kısırlaştıran bir mısırı genetik mühendisliği marifetiyle geliştirdiklerini açıkladı. Epicyte, Svalbard'ın iki sponsoru olan DuPont ve Syngenta ile teknolojilerini yaymak için ortaklık kurmuştu. Çok ilginçtir ki Epicyte genetiği değiştirilmiş sperm öldürücü mısırı ABD Tarım Bakanlığı'ndan USDA aldığı araştırma fonuyla geliştirmişti. Bir başka örnek 1990'larda BM Dünya Sağlık Örgütü, Nikaragua, Meksika ve Filipinler'de 15 ile 45 yaşları arasındaki milyonlarca kadının tetanosa karşı aşılanması için kampanya başlattı. Erkekler de tetanos olabilirdi ama aşı erkeklere yapılmadı. Bu şüphe uyandırıcı durumdan ötürü Katolik bir kilise organizasyonu olan Comité Pro Vida de México, Meksika Yaşam Komitesi aşıları test ettirdi. Test sonuçları gösterdi ki Dünya Sağlık Örgütü'nün yalnızca çocuk doğuracak yaştaki kadınlara dağıttığı aşıların koriyonik gonadotrofin yani HCG içerdiği ortaya çıktı. Doğal bir hormon olan HCG, tetanos toksoid taşıyıcılarıyla birleştiğinde kadınların hamile kalmasını engelleyen antikorları üretiyordu. Daha sonradan ortaya çıktı ki Rockefeller Vakfı, Rockefeller Nüfus Konseyi, Dünya Bankası ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, Dünya Sağlık Örgütü WHO için tetanoz taşıyıcılı bir kısırlaştırma aşısı üretmek için 1972'de 20 yıllık bir proje başlatmışlardı. Ayrıca Svalbard Kıyamet Tohum Deposu'na ev sahibi Norveç hükümeti kısırlaştırıcı aşının üretilmesi için 41 milyon dolar bağış yapmıştı. Norveç'ten Rockefeller Vakfı'na ve Dünya Bankası'na kadar uzanan aynı örgütlerin Svalbard Tohum Bankası projesi ile de uğraşmaları rastlantı mıdır? Niye ucuz? Fazla söze gerek yok. Yoksulların doğurması istenmiyor. Dünya nüfusu kalabalık deniyor. Kaynaklar giderek azalıyor deniyor. Dünyanın %71'i günde 10 dolardan, her 5 kişiden biri 2 dolardan az kazanıyor. En yoksul ülkelerde gelirden gıdaya ayrılan pay %80. Buna rağmen birileri dünya kaynaklarının yoksul insanlar tarafından tüketilmesini istemiyor. Bu sebeple yoksullara sağlıksız gıdalar yediriliyor. Sadece bir örnek vermeliyim. 1985-2000 yılları arasında ABD'de doların satın alma gücü %59 oranında azaldı. Meyve sebze fiyatları 2 katına, balık fiyatları 3 katına çıkarken şekerler ve tatlı yiyeceklerin fiyatları %25, sıvı yağların %40 ve gazlı içeceklerin fiyatları %66 oranında azaldı. Aynı zamanda bunların porsiyon büyüklükleri arttı. Dipnot, ABD'de standart meşrubat şişelerinin boyutlarındaki değişime örnek vermeliyim. 1950 öncesinde 192 mililitre olan şişe hacmi 1960'larda 354 mililitre ve 1990'larda 591 mililitre ve günümüzde 1.25 litreye yükseldi. Fiyat pek değişmedi. Bu sebeple ortalama bir Amerikalı yılda 200 litre kola ve benzeri şey tüketiyor. Türkiye'de bu 45 litre. Yılda 159 şişe Coca-Cola tüketiyor. Türkiye dünyada Coca-Cola pazarı en hızlı büyüyen 9. ülke. Evet, ABD yoksulları şeker ürünlerine bağımlı yapıldı. ABD'de yapılan bir araştırmada ortalama bir Amerikan vatandaşı 1822 yılında yılda 3.2 kilo şeker tüketirken 2012 yılında yılda 60 kilo şeker tüketiyordu. Kola uyuşturucu gibi bırakması zor içecek oldu. Dipnot, 1905 yılında kolanın içerisinde kokainden elde edilen maddenin varlığına son verildi. Ancak Red Bull isimli kola içeceğinin içeriğiyle ilgili Almanya ve Hong Kong'da yapılan incelemede kokain bulundu, yasaklandı. Sonra tekrar piyasaya sunuldu. Fast food sektörü patladı. 1955 yılında hamburger patates yiyen kişi 412 kalori alırken 2013 yılında aynı siparişle 920 kalori almaya başladı. ABD'ye gidenler bilir, McDonald's müşterilerinin büyük çoğunluğunu siyahlar oluşturuyor. Dipnot. Tarih 4 Aralık 1997, Türkiye'de ilk defa bir üniversite kampüsünde ODTÜ'de McDonald's açıldı. NATO'ya hayır, Yankee go home devrim şiarını edinmiş ODTÜ öğrencileri McDonald's'a karşı çıktı. Kimileri bunun ucuz protesto olduğunu yazsa da bilinçli ODTÜ'lüler şirketin hamburger içinde kullandığı en az 12 farklı kimyasal katkı maddesini açıklamasını talep etti. Tabii ki dünya devi açıklama yapmadı. ODTÜ'yü açarak öğrencilere Amerikan kültürünü öğreteceklerini sananlar bu kez McDonald's öğrencilerin beynini şeker bağımlılığıyla ele geçirmek istedi. Türkiye'de ilk McDonald's Turgut Özal döneminde 1986 yılında İstanbul Taksim'de açıldı. ABD'de yoksullar artık dışarıda yemek yiyor çünkü yemek yapmak daha pahalı. Hele sağlıklı beslenme alışverişi için Whole Foods, Irvine gibi yerlere gitseler maaşları ücretleri 2-3 günde biter. O kadar pahalı sağlıklı gıdalar dışarıda ucuz yemeye mecbur bırakıldılar. Tekrarlıyorum. Haz bağımlılığı yapan insan sağlığına zararlı endüstriyel gıdalar neden bu kadar ucuz? Örneğin tavuk. Her şeye zam geliyor, bir tek tavuk fiyatı sabit kalıyor. Niye? Klasik iktisatçılardan David Ricardo toplumun sefaleti en derinden hisseden kesimi olan işçilerin ucuz gıdaya mecbur olmalarından yola çıkarak ucuz gıdanın bol olduğu Amerika'da bu durumun nüfusu arttırdığına işaret etmiş. Gıda fiyatlarının yüksek olduğu Avrupa'da ise nüfusun azaldığını belirtmiştir. Diğer iktisatçı John Stuart Mill da Ricardo'nun tezini onaylamıştır. O halde ucuz gıdanın derin bir anlamı olmalı değil mi? Marketlerde satılan tavuk eti analizlerinin genellikle sır gibi saklandığını söyleyen fitoterapi doğal ilaçlar uzmanı Dr. Ümit Aktaş dedi ki, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA sonunda açıklama yaptı. Bulgularına göre test edilen tavukların %50'sinin karaciğerinde inorganik arsenik var. Bu madde kanserojen kimyasallar arasındaki en zehirli olanı. Doktor Aktaş'a göre buradaki en büyük problem arseniğin tavuk yemlerine kasten karıştırılmış olması. İşte konunun özü bu. Arsenik tavuk yemlerine neden karıştırılıyor? Doktor Aktaş'ın yanıtı tabii ki daha fazla para kazanmak için. IATP'nin Institute for Agriculture and Trade Policy 2006 raporunda daha az gıdayla daha hızlı büyüyebilmesi ve etinin daha sağlıklı görünen bir rengi olması için tavuk ve hindilerin %70'inden fazlasının arsenikli ilaç karıştırılmış yemlerle beslendiği belirlendi. Arsenik içeren ve yemlere karıştırılan bu ilaç 3 nitro antiparaziter etkiye sahip ve arsenik içeriyor. Tavuk etinin daha dolgun, güzel ve pembe bir renkte görünmesi için tavukların yemine katılıyor. Yapılan analizlerde bu ilacın karıştırıldığı yemlerle beslenen tavukların karaciğerinde yüksek seviyelerde inorganik arsenik tespit edildi. İnorganik arsenik, arseniğin en zehirli formudur. Doktor Aktaş ile bu konuda ayrılıyoruz. Sadece para için insanların zehirlendiğine inanmıyorum. Bunu yapanların artık parayla pulla işleri yok, hedefleri başka. Dünya kaynaklarını artık yoksul kalabalıklar ile paylaşmak istemiyorlar. Örtülü gıda terörü. Bambaşka soru sorayım. Milyonlarca yıldır ot yiyen insanoğluna ısrarla tek çeşit nişasta ağırlıklı tahıl dayatılmasının sebebi nedir? Genetik kodları değiştirilmiş ve kimyasallar doldurulmuş gıdalar ile sadece günümüz insanını değil gelecek nesilleri de kökten etkileyecek gıda rejimini hangi amaçla yarattılar? Raf ömrü uzatma gibi gerekçelerle yiyeceklere zararlı katkı maddeleri koymaları, kâr etmek istemeleri diye açıklanamaz. Dünyada açlıktan her yıl 36 milyon, aşırı şişmanlıktan 29 milyon insan ölüyor. Yiyen de açlık çeken de neden gıda adaletsizliğinin kurbanı oluyor? Bu işte bir karanlık yan yok mu? Virüs yalanları aşı kampanyalarıyla başta çocuklar olmak üzere insanoğlunu kısırlaştırmanın, aşıyı görünmez silah gibi kullanmanın gizli amacı yok mu? Dünya gıda piyasasına hakim olmak için yaptıkları küresel oyunları nasıl görmezlikten geliriz? Örneğin kuş gribi salgını milyonlarca evcil kanatlının yok olup piyasaya tamamen endüstriyel şirketlerin egemen olmasına yol açtı. Tüm bunları kapitalizmin kar hırsıyla açıklamak bana pek yeterli gelmiyor. Kuru kafa ve kemikler gibi akıl dışı örgütlere üye küresel şirket sahiplerinin gizli amacı sadece daha çok para kazanmakla sınırlı tutulamaz. Örtülü terör eylemiyle mi karşı karşıyayız? Bakınız, hastalıkların tarihi olan etkilerini göz ardı etmeyiniz. İnsanlık tarihinde hastalıkların, özellikle salgınların, büyük ölçekli sosyal politik değişikliklere yol açtığını biliyoruz. Bugün bu insan eliyle yapılmıyor mu? Tehlikesi bilinmesine rağmen gıda, beslenme ile bu derece oynamalarının sebebi modern salgın yaratmak değil mi? Sorun net. İnsan genetiği bozularak hastalıklara karşı koruma kalkanı görevi yapan, bağışıklık sistemi bilerek bozularak görünmeyen biyolojik savaş mı yapılıyor? Dipnot. Amerika'ya ilk yerleşen İngiliz göçmenler yerli halka özel olarak çiçek hastalığı bulaştırılmış battaniyeler verip onları öldürdü. 1930'larda Japon ordusu veba ile enfekte pireleri uçaklardan bırakarak hastalığı Çin'de yaymaya çalıştı. Savaş metodu bugün gıdalar üzerinden sürdürülmüyor mu? Bu görünmez şiddet öteki insana yönelik yeni bir jenosit yani soykırım mı? Gıda meselesinde bunu tartışan yok. Atom bombası yapımına destek veren DuPont'ların, Rockefeller'ların hümanist olduğunu mu düşüneceğiz? Sahiden açlıkla mı mücadele ediyorlar? Bizi saf mı sanıyorlar? Rockefeller ailesine dair tüm biyografik kitaplar para hırslarından bahsederken, Ölüm İmparatorluğu adı verilen bu aile gıda endüstrisi konusunda nasıl iyilik meleği olur? Dipnot, ABD'li söz yazarı, folk şarkıcısı Merle Robert Travis, 1917-1983, şarkılarında genellikle Amerikan kömür madencilerinin acı hayatlarını ve sömürülmelerini anlattı. En tanınmışı 1947'de söylediği 16 Ton şarkısı oldu. Şarkının hikayesi şuydu. Rockefeller sahibi olduğu Colorado Fuel and Iron Company adlı maden şirketinde sendikalaşmak isteyen işçilere ölüm emri verdi. 20 Nisan 1914'te çadırları yakılan ve kurşunlanan ikisi kadın 11'i çocuk 20 kişi öldü. Bu sebeple Rockefeller ailesine Ölüm İmparatorluğu adını verdiler. Bu tehlikeli oyunda bir sır yok mu? Israrla sormalıyız. Yiyecekler, içecekler niye hasta insanlar yaratıyor? Sadece Türkiye'nin tarımına, gıdasına yapılanları okudunuz. Benzer ülkeler çok. Arjantin'den Brezilya'ya, Mısır'dan Malezya'ya, Hindistan'dan Güney Afrika'ya kadar birçok ülkede yiyeceklere, beslenmeye ilişkin tüm yazdıklarım yaşandı, yaşanıyor. Dipnot. ABD dediğimde Amerikan halkını kastetmiyorum. Dünyaya gıda savaşı açanlar ABD yoksullarını da yok etmek istiyor. Örneğin 2007 yılında yaklaşık 11 bin ton hastalıklı sığır eti Amerika'daki marketlerde piyasaya satıldı. Marketlerin hepsi fakir mahallelerdeydi. Bunu ortaya çıkaran ABD'nin en büyük hayvan hakları örgütü Human Society'ydi. Aynı yıl örgüt Kaliforniya'da 65 bin ton etin piyasadan çekilmesini sağladı. ABD'de benzer sivil toplum kuruluşlarına nasıl saygı duyulmaz? Dayatılan tarım politikaları sonucunda az gelişmiş ülkeler tahıl ithalatını %50'ye varan oranda bir ülkeden yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri. 53. ayrımın sonu. Sayfa 435.